Ayrım 4. Hiçbir iz yok dedi Reşit. Muhtar avluyu yeniden taradı gözleriyle. O her şeyin mutlaka bir iz bırakacağına inanıyordu. İzsiz şey olmazdı. Kuşların bile izi vardı gökyüzünde. Sözcüklerin dişte, bakışların yüzde. Güvercin tahta merdivenleri hiç çıkmamış, kümesin önünde yem tasını unutmamış, güneşli günlerde kağnı tekerleğine sırtını verip dantel işlememiş, pencere camına burnunu gömüp of çekmemiş ya da altın sarısı saçlarını sarkıtarak eğilip sokağa bakmamış gibi ardındaki her şeyi silerek kaybolamazdı. Buralarda bir yerde izler olmalıydı. En azından onu iten ya da çekip götüren her neyse onun izleri. Farklı eksikliklerin içine gizlenmiş bir fazlalık belki, bir eksiklik. Bu bir boşluk bile olabilirdi. Reşit'in gözlerine baktı muhtar. Onun bakışlarında güvercinin kanat çırpa çırpa uçup gidebileceği bir boşluk aradı. Yoktu. Cıngıl Nuri'nin karısını düşünerek, demek ki yalnızca kadınların bakışında bulunuyor o boşluk diye geçirdi içinden. Avlunun köşesine doğru yürüdü. Reşit o nereye giderse peşindeydi. Elinden geldiğince sessiz olmaya ve öne geçmemeye çalışıyordu. Ona göre köydeki köpek avlamaları, uzak uzak uğuldayan çocuk sesleri ve kanı gıcırtıları bir an kesiliverse güvercin bulunacaktı belki. Sessizliğin içinden altın sarısı saçlarını savurtarak çıkıp gelecekti. Bu yüzden muhtarın ardı sıra merdivenleri tırmanırken arada bir üst katın penceresine bakıp camın gerisinde ağlayan karısına göz belertiyordu. Karısı onları görmüyordu oysa. Islak kirpiklerini indirmiş, yalnızca kayıplara karışan kızını düşünüyor, kimi zaman da dişlerini sıkıp acı acı hıçkırıyordu. Kızıyla birlikte biraz da o kaybolmuştu sanki. Cam dibinde oturduğundan bile habersizdi. Kapının açıldığını işitince dönüp baktı. Kocasının yanında çizgileri dağılmış, bulanık ve yaşlı bir adam duruyordu. Onu kimseye benzetemedi önce. Sonra muhtar olduğunu anladı ve başını ellerinin arasına alıp hüngür hüngür ağlamaya başladı. Sesin yükselmesiyle birlikte muhtar bir şey kapıdan hızla kaçıp gidecekmiş gibi aceleyle baktı odanın içine. Yere çömelip kilimlerin rengini inceledi ardından, perdedeki kıvrımların doğal olup olmadıklarını araştırdı, pencereye yaklaşıp bakışlarını aşağıya sarkıttı. Yerle pencere arasındaki yüksekliği insan sıçrayışının inanılmaz sanılan en uç noktasıyla kıyasladı ve hiçbir şey bulamayışının kahrını çok şey bilmenin sinsi gülümseyişiyle örterek kapıya yürüdü. ''Çeyiz bohçası duruyor mu?'' diye sordu. ''Duruyor.'' dedi Reşit. ''Peki birini seviyor muydu ya da biri onu?'' ''Bilmiyorum. Avluya inmişlerdi. Evin arkasındaki vişnelere doğru yürüdüler. ''Elbette sen bilmezsin. Anasına sordun mu?'' ''Sordum, bilmiyor.'' Gölgede dikiliyorlardı. Dönüp eve baktı muhtar. Yükselen kerpiç duvarların içindeki alacakaranlık odaları, gıcırdayan çürük kapıları, iz karası ocakları, üst üste yığılmış nohut çuvallarını ve Reşit'in karısının hıçkırıklarını düşündü. İçini çekti birden. Sonra görünmez bir tehlikeden kaçarcasına hızla avludan çıkıp gözden kayboldu. Tek başına kalan Reşit ne yapacağını bilemedi bir an. Eve girip karısına bağırıp çağırmakla muhtarın peşinden koşmak arasında bocaladı. Berber camdan muhtarı gördü gene. Bu kez gizlediği telaş bedeninin dışına taşmıştı. Şapkasının siperini havaya dikmiş, elinde kehribar tespih, boşluğu tekmeleye tekmeleye yürüyordu. O geçip gidince uzun süre boş kaldı dükkanın önü. Berber başını ellerinin arasına alıp gözlerindeki cellat gözleriyle köy meydanına baktı. Bir çift ayak gördü sonra. Kendine doğru geliyordu. İnsan nasıl gelirse öyle ve insanın gelişini koşullayan ne varsa gitme sevinci, hüzün, kendini taşımanın erinci, bir köşeyi geride bırakmanın, bir taşı bir böceği geçmenin gururu. Onların ağırlığıyla koşullanarak. Kunduracı bu diye düşündü. Başını kaldırıp baktı, oydu. Elleri iki yanında öyle çaresiz sallanıyordu ki içinden ağlamak geçti bir an. Ağlamadı ama. Onu herkesten farklı görünmekten çekinerek herkesteki anlamsızlığa bürünüp bekledi. Kunduracı gelişinin nedenini pençeli ayakkabılara benzeyen çok kullanılmış bir gülümseyişin ardını gizleyerek kapıdan girdi. Olanları duydun mu diye sordu otururken. Duydum dedi berber, güvercin kaybolmuş. Kunduracı şaşırmıştı. Kimden duydun hemen dedi merakla. Berber yanıt vermedi. Gözlerini uzaklara dikmiş bir taş gibi öylece oturuyordu. 9. Bekçi soluk soluğa muhtarlık odasına koşup geldiğinde muhtar masaya çuval gibi yığılmış, gözleri mühür kesesinde üst üste sigara içiyordu. Kapı açılıp kapandı ama o hiç kıpırdamadı. Ağzından saçılan dumanlar da olmasa soluk alıp verdiği bile kuşkuluydu. Bekçi ayak değiştire değiştire saatlerce bekledi karşısında. Sessizlik uzadıkça kendisine verilecek görevin çok zor olacağını düşündü. Bu yüzden bedenini daha dik tutmaya çalıştı. Göğsünü gerip karnını çekti. Ardından odadaki ıvır zıvıra dağılmasını önlemek için bakışlarını belli bir noktaya çiviledi ve ölüm kalım savaşına karar verecek kararsız bir komutana esin sağlayan meçhul asker heykeli gibi öylece kaldı. Muhtar mavinin tonlarını tekrarlaya tekrarlaya tüten sigara dumanlarının arkasından sessizce ona bakıyordu. Otur dedi birden. Bekçi mavzerini dizlerinin arasına alıp otururken muhtarın kendisinden görev değil yardım beklediğini anlamıştı. İyi düşün şimdi dedi muhtar yutkunarak. Bekçi neyi düşüneceğini düşündü hemen. Bu köyde kim kız kaçırabilir? Yere baktı bekçi. Bir yandan da mavzeri bacaklarının arasında biraz daha sıktı. Sonra kendini muhtarlık odasından çıkarken düşledi. Köy meydanına doğru yürüyordu. Çınarın dibine varınca durup sağına soluna baktı. Berber camın gerisinde tek başına oturmuş çay içiyordu. Kendi kendine bir garip adam o dedi bekçi. Nereden geldiği bile belli değil. Evli mi değil mi o da meçhul. Hem ne olursa olsun berber kız kaçıramaz. Her şeyden önce saklayacak yeri yok garibin. Bütün yurdu 3-5 metrekarelik yer. Onun da yarısı dükkan, yarısı ev. Muhtarın sorusuna yanıt bulabilmek için evlerin pencerelerine baktı sonra. Kapılarına, bacalarına ve avlularına baktı. Nedense yüzünü çevirdiği her noktada berberi görüyordu. Ona döndü yeniden. Berber gözlerini çınarın solundaki sokağa dikmiş, durup dinlenmeden çay içiyordu. Bekçi onun bakışlarını izleyerek sola saptı. Cennet'in oğlunu gördü birden. Elindeki sicimi başının üstünde sallaya sallaya köyün yukarısına doğru yürüyordu. Bekçinin ardı sıra geldiğini fark edince öteki sokağa geçti hemen. Bir şeyden kaçıyordu sanki, tedirgindi. Kimi zaman bu kaçışın heyecanıyla pire gibi zıplayıp gözden kayboluyordu. Boynunu uzatıp avlulara bakıyordu sonra. Gülüyordu ve güldükçe gri dumanlar saçılıyordu ağzından. Dudağına yapışan sigara yarımı ikinci bir dil gibi titriyordu. Evet dedi muhtar. Bekçi yüzünü yerden kaldırmadan düşünüyorum dedi yavaş sesle. Muhtar öfkelenmişti. Gene de sesini çıkarmadan bekledi. Bekçi kimin kız kaçırabileceğini bulmak için hala düşünde dolaşıyordu. Köyün yukarısındaki Cıngıl Nuri'nin evine kadar yürümüştü artık. Cennet'in oğlu oralarda bir yerdeydi. Durup baktı bir süre, yarım adımlarla olduğu yerde küçük bir çember çizerek kırları, bağ evlerini, nohut harmanlarını ve hendekleri inceledi. Düşündün mü dedi muhtar yeniden. Düşündüm. Kim geliyor aklına? Cennet'in oğlu. Muhtar arkasına yaslanıp bekçinin yüzüne baktı. Sonra kalkıp odanın içinde öfkeyle gezinmeye başladı. Onu gözetle dedi. Nereye giderse gitsin peşinden ayrılma. Kimi kaçırmış ki diye sordu bekçi. Reşit'in kızını. Güvercini mi? Başını salladı muhtar. Bekçi de başını salladı uzun uzun. Bakışları gitgide değişiyordu. Şimdi git önce Cennet'in oğluna bak. Nerededir ne yapar. Sonra Mustafa ile Ramazan'ı çağır bana. Tez gelsinler. Bekçi mavzerini omzuna takıp yürüdü. Atlarıyla gelsinler diye bağırdı muhtar. Masaya çöktü sonra. Üstünde dayanılmaz bir ağırlık vardı. Ayakta dursa yıkılacaktı sanki. Gene de birkaç kez kalkıp pencereden köye baktı. Korkuyordu aslında. Güvercinin ansızın kayboluşundan, ortaya çöken sessizlikten ve bu sessizliğin arkasından gelecek olan her şeyden korkuyordu. Köyde bir uğursuzluk dolaşıyordu ona göre. Ama bunun ne olduğunu, nereden kaynaklandığını bir türlü anlayamıyordu. Ne görüyorsa ona engeldi bir bakıma. Ne işitiyor, neye dokunuyor, neyi tadıyorsa hepsi birer engeldi. Uğursuzluk uğursuzluğundan önce anlaşılmazlığıyla çıkıyordu karşısına. Ne zaman muhtar seçilse yeni döneminin ilk günlerini karanlığa boğuyordu. Nal seslerini işittiğinde masasına yeniden oturmuştu. Kesik kişnemelerle kapıda durdu atlar. Muhtar şapkasını çıkarıp masanın üstüne fırlattı. Güvercin kayıp dedi gelenlere. Başına ne gelmiştir bilmiyorum. Ola giden sizin biri şeytana uyup kaçırmıştır. Şimdi ikiniz de yola düşüp ayrı yönlere doğru gidin. Atınızı hangi köye dek sürebilirseniz sürün. Yolda karşılaştığınız her canlıya sorun bakalım. İki karaltı görmüşler mi? Ya da tek başına bir kız. Varacağınız köylerde de dün kimler muhtar seçildiyse benim adımı bir bir kutlayıp başarı dileyin ve durumu yumuşak bir dille anlatın. Köylerinden yabancı biri gelip geçmiş mi sorun. Sonra çobanları unutmayın, onları da sorun. Bilgileri, sezgileri var mı öğrenin. Mustafa ile Ramazan dışarı çıktığında hemen hemen bütün köylü muhtarlık odasının önündeydi. Erkeklerle çocuklar kapının dibine dek sokulmuş merakla bakıyorlardı. Onların gerisinde kadınlar vardı. Bir bölümü dantel ipine benzeyen incecik bir sesle yas tutmaya başlamıştı. Ne dedikleri pek anlaşılmıyordu gerçi. Yalnızca uğultuları işitiliyordu. Atlılar hareket edince kalabalık dalgalandı bir an. Kadınlar duvar dibine doğru kaçıştılar. Onu bulmadan gelmeyin dedi biri. Ramazan dizginlere asılıp döndü. Konuşan güvercinin anasıydı. Reşit'in yanında yere çökmüş. Bir yandan ağlıyor, bir yandan da başını öne arkaya doğru sallayarak dizlerini dövüyordu. Muhtar dışarı çıkmamıştı. Pencerenin birkaç adım gerisinde durmuş, gitgide büyüyen kalabalığa bakıyordu. 10. Koltuktaki adam jilet almaya giden çırağın arkasından bir süre baktıktan sonra gözlerini yeniden kapamıştı. Yüzünün sabunlu kalması onu başka birine dönüştürmüştü sanki. Oraya ilk oturduğu andaki kadar huzursuz değildi. Gene de yüzünü yıkayalım mı diye sordu berber. Adam yanıt vermedi. Saatler, belki de günler önce uyumuş gibi yüzü gitgide uzaklaşıyordu. Ondaki sessizliği tıraşın aksamasından doğan bir sitem sayan berber, elindeki fırçayı lavabonun kenarına bırakıp caddeye bakmaya başlamıştı. "Bıktım bu çıraktan," dedi sonra. "Giderek maymun akıllı oluyor." Koltuktaki ağzını açmadı gene. Hatta hiç kıpırdamadı. "Ben bir sigara yaktım. Aynanın üstündeki güvercin resmine bakıyordum. Tuhaf bir denge vardı resimde. Yarı açık kanatlarıyla güvercin bir yere mi konuyor, yoksa uçmaya mı hazırlanıyor belli değildi. Gagasının eğimine bakılırsa biraz sonra havalanacak gibiydi. Oysa bu bir yanılsama da olabilirdi. Pençelerinin duruşunda yorgunluk vardı çünkü. Başının, kanatlarının ve göğsünün ağırlığını aşağıya doğru çeken gözle görülebilir bir yorgunluk vardı. Dükkanı daraltan sıkıntıda biraz da benim payım varmış gibi havayı yumuşatmak için "Bu güvercin resmini sen mi yaptın?" dedim berbere. "Ben yaptım," dedi soğuk bir sesle. "Ama sen bunu daha önce de sormuştun." "Hiç anımsamıyorum," dedim. "Demek ki unutmuşum." "Yine unutacaksın kuşkusuz. Belki bir kez daha soracaksın." "Desene, yaşam tekrarlardan oluşuyor." Yanıma oturmuş, gözlerindeki cellat gözleriyle gözlerimin içine bakıyordu. "Tekrarlardan değil," dedi. "Tekrarların tekrarından." 11. Muhtar kapıdan girdiğinde Cıngıl Nuri kahvenin dip köşesinde keklik kafesinin yanında oturuyordu. Öteki masalarda birkaç ihtiyar vardı. Asalarını çenelerinin altına dayamışlar, ikide bir ellerini kulaklarına atarak karşılarındakinin söylediklerini işitmeye çalışıyor. Kimi zaman da ansızın susup gözlerini yere çivileyerek derin derin düşünüyorlardı. Muhtar Nuri'nin solundaki masaya oturunca başlarını çevirip baktılar. Reşit'in kızını kaçırmışlar, doğru mu diye sordu içlerinden biri. Doğru dedi muhtar. İhtiyarın sinsi sinsi gülümsediğini görmemişti. Önüne bırakılan çay bardağını avuçlarının arasında tuttu bir süre. Sıcaklığın yavaşça tenine dağılışını dinledi. Güvercinin kaçırılmış denmesine sevinmişti aslında. Bu kaybolmasından iyiydi. Kayıplardan korkuyordu çünkü. Her yana dağılıveren bir belirsizlikti onlar. Görülüp denetlenmesi, hatta düşünülmesi bile zordu. Nuri kaybolduğunda elinden ne gelmişti ki? Hiç, Nuri'nin yokluğu kadar kocaman bir hiç. Başını çevirip yan masada oturan Nuri'ye baktı. Bedenini anlaşılmaz bir telaş sarmıştı. Çayını alıp peş peşe yudumladı. Bitirir bitirmez geçmişe, onun kaybolduğu yıllara gidecekti sanki. Güvercine çıkan yolun başlangıcını onlar da arayacaktı. Daha 2 yıl öncesine dek yoktu Nuri. Ama onun yokluğu çocuklarının büyümesini durduramamıştı. Babalarının boyuna baş kaldıran boyları selviler gibi uzundu. Nuri'nin boyu da onlarınkine eklenmişti belki. Kendilerini taşırken babalarını da taşıyorlardı. Bu yüzden Nuri kim bilir köyü kaç kez dolaşmıştı yokluğunda. Kaç kez kahvede çay, çeşmede su içmiş ve kaç kez kimlerle konuşmuştu. Ola ki karısının çocuk diye eve hapsettiği de oydu. Belki sarılmıştı da ona, çocuk kılığında öpmüştü de. Zaten bir ara çocuk delisi olmuştu kadın. Oğullarının gitgide kalınlaşan seslerinde, öksürüklerinde ya da belli bir kalıba giren yürüyüşlerinde kocasını buluyor ve ikide bir onlara sarılıp sarılıp öpüyordu. Bu öpüşmelerle yaşıyordu bir anlamda. Açlığını ve susuzluğunu onlarla gideriyordu. Geçmiş yıllarda imama birkaç kez yıldız fırlaştırıp muska yazdırmışsa da bu gibi işlerden elini eteğini çekmişti artık. Bunca zamandır çırpınmasına, ağlaya ağlaya göz pınarlarını kurutmasına ve kendi ellerine sarılıp yattığı binlerce gece boyunca erkeğini geri istemesine karşın onu göndermemekte direnen Tanrı'ya gücenmişti. İmamın gizli gizli öfkelenmesine yol açan bu güceniklik günden güne öylesine büyümüştü ki kadın ezan sesini işitir işitmez var gücüyle türkü söylemeye, bağırıp çağırmaya, kimi zaman da eline bir teneke parçası alıp gürültüyle çalmaya başlıyordu. Kimi de sokağa fırlayıp bir yandan köçekler gibi göbek atıyor, bir yandan da çevresine toplanan çocuklara göz belerterek onları korkutmaya çalışıyordu. Onun bu densizlikleri yüzünden köyde Tanrı'nın Nuri'yi belki bir kuş, belki bir kertenkele, belki de bir av köpeğine dönüştürmüş olabileceği söylentisi çıkmıştı. Fısıltılarla büyüyen bu söylenti masal tozuna bulanmış upuzun kuyruğuyla kapıya dayandığında kadın donmuş kalmış, çapaklı gözlerini gökyüzüne dikip hiç kıpırdamadan uzun süre bakmıştı. Sonra yaptıklarına bin pişman olduğunu herkese yüzlerce kez tekrarlamıştı. Tanrı'ya duyurabilmek için avluları tek tek dolaşıp saatlerce dil dökmüştü. Havadaki kuşlarla da konuşmuştu hatta. Kırlardaki otlarla, böceklerle, seke seke koşan kuzularla, dağlarla ve beşikte yatan gök boncuklu bebeklerle de konuşmuştu. Gün geçtikçe pişmanlığı her şeye sinip her yere ulaşmıştı. Gene de o, bu uğurdaki çabalarını yetersiz bularak imama koşup kendisine hangi tövbe kapısını göstereceğini sormuş, önünde diz çöküp hüngür hüngür ağlamıştı. İmam sabırla dinlemişti onu. Duvardaki Hazreti Ali resmine, çividen üzüm salkımı gibi sarkan 3 devirlik zindan karası tesbihe ya da merteklere bağlanmış kekik dallarına gözlerini dikip yavaş yavaş başını sallamıştı. Sonra elini kadının dizlerine koyarak sessizce okşamış ve insanın yüreğini serinleten mis kokulu tatlı sözler söylemişti. Kadın dizlerinden kalçalarına doğru tırmanan okşayışları aldırmamıştı hiç. Bu yüzden imam teselli cübbesine biraz daha bürünmüştü o sırada. Kadının aldırmazlığıyla beslenen cesaretin peşine düşerek tövbe kapısı arayan dişinin dişiliğine birkaç parmak daha sokulmuştu. Kadın ertesi gün gene gelmişti. Gözyaşları bir gün öncekinden daha hızlı akıyordu. İmam da ağlamaklıydı sanki. Gözleri ışıl ışıl parlarken kirpik uçlarında kimi zaman yaşlar beliriyordu. Kadın onun bu halini görünce rahatlamıştı. Artık hıçkırıkları biraz daha özgürdü ve oturdukları oda kerpiç duvarlardan değil upuzun bir ağlayıştandı. erik dallarından süzülen güneşin pencere camını benek benek ışıldattığı bir ikindi üstü sedirdeydiler. İmam zindan karısı tesbihini minderin üstüne yavaşça bırakıp kadını kucağına almıştı. Odayı dolduran hıçkırıkların yalan olduğunu bile bile hala teselli edici sözler geveliyor, bir yandan da elini sokmuş memelerini okşuyordu. Duvardaki Hazreti Ali gözlerini kapamıştı. Kadın bedeninde dolaşan eller çoğalıp hızlandıkça daha yüksek sesle ağlıyordu ve günlerce süren sevişmeleri boyunca hep ağlamıştı. Artık biliyordu ki Tanrı kocasını kertenkeleye, kuşa ya da av köpeğine dönüştürmemiş bile olsa geri göndermezdi. Gönderse de imamın okuduğu ezanlar daha köyün girişinde geri çevirirdi onu. Kuş kılığına bürünürdü Nuri olmaktansa, kanat çırpa çırpa uçar giderdi uzaklara. Belki Tanrı anılardan da silecekti onu, böceklerin köyü cırıltıya boğduğu bir gecede yarattıklarını göndererek unutuş tozu serptirecekti damların üstüne, avlulara, sokaklara, ertesi gün kimse anımsamayacaktı onu. Nuri çıkıp geldiğinde gerçekten de kimse anımsayamamıştı. Kırçıl keçi sakalı toz toprak içindeydi. Saçları ensesine yığılıp kulaklarını örterek çenesine doğru püskül püskül sarkmıştı. Kimsesiz bir korkuluğa benziyordu. İki adımda bir küçük teneke kapaklarla ışıltılı kağıtlar dökülüyordu üstünden. Ta değirmenin orada peşine takılan çocuklar yerde yuvarlanan teneke kapaklarla uçuşan kağıtları birbirlerinden önce kapmaya çalışırken kimi zaman kavgaya tutuşup üst üste yıkılıyorlardı. Nuri keçi sakalını titrete titrete iki büklüm yürüyor, bir yandan da kendi kendine anlaşılmaz sözler mırıldanıyordu. Adımlarını onun adımlarına uyduran çocuklar elindeki çuvala köyden hangi çocuğu koyup gideceğini sora sora çınarın dibine kadar yürümüşlerdi. Nuri kimi zaman kovmuştu onları, ansızın yerden bir taş kaparak fırlatır gibi yapmıştı. Çocuklar korkmuştu ilk keresinde, teki görmüş civciv sürüsünü andırarak sağa sola dağılmışlardı. Ama düssel taş fırlatmalar birkaç kez tekrarlanınca artık korkmaz olmuşlardı. Gene de oyunu sürdürüp sanki her keresinde daha çok korkuyormuş gibi kaçmışlar, sonra avlu duvarlarının arkasından çıkıp Nuri'nin peşine tekrar düşmüşlerdi. Sonunda onları çınarın gölgesindeki köylüler kovmuştu. Nuri arkasından fırlatılacak taşlardan sakınırcasına arada bir dönüp bakarak köylülerin yanına gelip bir sandalyeye oturmuştu. Yaşamlarındaki bu küçük değişikliğin, biraz da Nuri'deki aykırılığın büyüsüne kapılan köylüler, gözlerinde kocaman soru işaretleriyle yönlerini ona çevirmişlerdi hemen. Kunduracı, berberin duruşuna benzetmişti onun çöplerle, uzak yol tozları ve yorgun gizlerle dolu duruşunu. Bekçi ise kahverengi üniformasının kendisini ele verişine kahırlanarak, kimliğini gizleyememenin sıkıntısıyla kaş altından izlemişti olup bitenleri. Leş gibi kokan bu keçi sakalının köye gelişini muhtara hemen bildirmekle bildirmemek arasında kilitlenip kalmıştı. Tam o sırada herkes bir sözün eşliğindeyken çayını yudumlayıp sigarasını ateşleyen Nuri, "Bizim çocuklar nasıl baki?" demişti bekçiye. Herkes şaşırmıştı tabii. Birbirlerine bakmışlardı gözlerini tepsiler gibi ışıldatarak. Korkuluk kıkır kıkır gülmüştü. Belki inat edip susmuştu da. Uzayıp giden sessizliğin içinde gözlerini köylülerin yüzlerinde gezdirmiş, meraktan biraz daha ölsünler diye konuşmamıştı. Sonra yıllar önce bırakıp gittiği berber dükkanını göstererek "Beni tanımadınız mı?" demişti. "Nuri'yim ben, Nuri." Oturanlar dolmuştu o an. Nuri'nin yüzüne bakarken öylece taş gibi kala kalmışlardı. Onun o olduğuna inanan yoktu içlerinde. Herkes yutkunuyordu. Bekçi onları orada bırakıp muhtara koşmuştu hemen. Koltuğunda mazeriyle yer gibi geçmişti sokaklardan. Duvar diplerinden yılan gibi akmış ve soluk soluğa muhtarın avlusuna dalmıştı. Mazerden fırlamış kurşundu sanki. Ya da menemen tavasının başına çöken muhtar bir an öyle görmüştü onu. Sonra tavayı elinin tersiyle itip ağzında yarı diri lokmayla o da koşmuştu köy meydanına, soluk soluğa. Oysa Nuri muhtar gelene dek başından geçenlerin yarısını anlatmıştı köylülere. Baştan anlat baştan demişti muhtar. Omuzlarından tutup kuşkuyla bakmıştı ona. Nuri bunca yıldır neredeydin sorusunu bilmiyorum diye yanıtlamıştı o gün. Sonra köylülerin meraklı bakışlarıyla ikindi güneşinin altında yavaş yavaş anlatmaya başlamıştı. Ruhu daralmış bir akşam. Birdenbire derisi dar gelmiş bedenine, elleri kollarına, ayakları bacaklarına, uymaz, gözleri görmesine yetmez olmuş. Gözlerini zorlayıp büyütebilse kayalıkların ötesini bile görebileceğini biliyormuş. Belki o anda görüyormuş da ama bunu anlayamıyormuş. Sonra kulakları düğün kepçesi gibi büyümüş birden. Köşedeki sandığın sesini işitmiş, kazma saplarınınkinde, hatta toprak testilerininkine ve süpürgeninkine de. Her şeyin ama her şeyin bir sesi varmış artık. Kimi inliyor, kimi kendi kendine bir şeyler mırıldanıyor, kimi de ağlıyormuş. Belki gülenler de varmış aralarında, olabilirmiş. Derken yağmur yağıyor sanarak camdan birkaç kez bakmış Nuri. Dönüp dönüp ısrarla bakmış. Oysa dışarıda hiçbir şey yokmuş. Yani yağmurlar hala mevsimlerin ötesindeymiş.